Ayrım 18, Pusu, Jack Higgins, sayfa 258. 13. Bölüm. Taksi Katya'yı kuş evlerinde bıraktı. Oradan içeri girip bahçeden geçti. Terasta durup garaja baktı ve ışıkların kapalı olduğunu gördü. Aslında Krupski ayaktaydı ve perdelerin arasındaki açıklıktan onu izliyordu. Kolu uyuşuktu ama rahatsız etmiyordu. Bornozunu giymişti ve Katya'nın nereye gittiğini merak ederek sigara içiyordu. Ağaçların arasından seranın içine Katya'nın ayakta Svetlana Anayla konuştuğunu görebiliyordu. Bu kadarı yeterliydi. Aşağıya indi, koridorda boynuna dolayabileceği bir şal buldu. Dışarıya çıkıp dikkatlice ağaçların arasında yürüdü. Terasın kapısı açıktı, sesleri duyabiliyor ama seçemiyordu. Dikkatlice yürüdü, orman gülü çalılıklarının arkasında yaklaşıncaya kadar çömelerek ilerledi. Konuşmanın bir kısmını kaçırmıştı ama Svetlana'nın sözleri konunun ne olduğunu anlamasına yetti.
''Yani diyorsun ki bu Amerikalı Johnson'ı kurtaran maskeli adam Alexander'dı. Bu doğru olabilir mi?''
Johnson maskeli adamın sol kolundan yaralandığını ve haki bir şalla sardığını söyledi.
Alex eve geldiğinde de öyleydi. Hiteş de bunu teyit edebilir.
Neden böyle bir şeye karışsın ki?
Bilmiyorum Svetlana. Belki de sadece bu çirkin dünyaya iyi bir hareket göstermek istemiştir. Amerikalıyı korkunç bir kaderden kurtardı.
Katya'nın sesi bulutlandı.
''Ama daha fazlası var, çok daha fazlası. Belki sana söylemem gerek. Çünkü çok acı verici olabilir. Ama söylemem gerektiğini hissediyorum. Ona da çok acı verecek ama ne yapabilirim ki?''
Çok ağlıyordu, gerçekten çok ağlıyordu. Yaşlı kadın ellerini tuttu.
''Nedir tatlım?''
Tanya'nın Ocak 1989'da öldüğünü ve Minsky Park askeri mezarlığına gömüldüğünü sanıyorsunuz. Aslında Sibirya'da Gorki Karakolu'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış. 25 Ocak 1989'da mahkum olmuş. Roper bunu öğrenmiş.
Aman tanrım, böyle bir şey olabilir mi? Benim kötü kalpli kardeşim böyle bir şeye izin verebilir mi?
Svetlana'nın yanaklarından yaşlar süzülüyordu.
16 yıldan sonra hala orada olduğunu mu söylüyorsun şimdi?
Hayır, ölmüş. Tanrı ruhunu kutsasın. Gözyaşlarına boğulmuştu. 7 Mart 2000'de o korkunç yerde tifodan ölmüş.
Dışarıdan bir gürültü geldi ve Krupski kapıda belirdi.
Tanrı aşkına, olamaz. Bu gerçek olamaz.
Katya yanına gitti, kollarıyla onu sarıp tuttu.
Ah Alex canım, bunlar gerçek. Roper tüm dosyalara girmiş ve her şeyi görmüş. Ona yapılan her şeyi yazıyormuş.
Svetlana ellerini uzattı.
''Bana gel tatlım, yanıma gel.''
Svetlana'nın yanına gitti. Acı içinde dizlerinin üzerine çöktü.
''Anlamıyorsunuz, bana yalan söylediler. Hala yaşıyor olması gerekti.''
Katya Svetlana'nın koltuğunun öteki tarafına oturdu.
''Kimi yalan söyledi sana Alex? Kim?''
''Putin'in kendisi, Boris Lushkov.''
Svetlana ona sıkıca sarılırken Krupski onlara tüm olanları anlattı. Kensington Caddesi'ne döndüklerinde arabayı Bunin kullanıyordu.
''Sadece talimatlarıma uy,'' dedi Lushkov. ''Nehrin yanında, muhteşem ve aziz Thames'in yanında. Bildiğin gibi ben tarihe hayranım. Tarih benim için bir tutkudur. Kürekte körelerle Roma gemileri 2000 yıl önce bu nehri aşıp kabile kampından şehir inşa etmişler.''
Bir yandan nutuk atarken bir yandan da Bunin'e yol talimatlarını veriyordu.
''Bir zamanlar dünyanın en büyük limanıydı. Limana girebilmek için sıraya giren gemilerle dolu olurdu. Her yanda yüzlerce vinç ve tersane bulunurdu. Şimdi bir yanda lüks evler, diğer yanında ise viranelerle doldu. Çok içler acısı.''
''Uzun zamandır buradasın,'' dedi Bunin.
''13 yıldır. Hayatımdaki en iyi atama. Burayı çok seviyorum.'' Zamanımın çoğunu şehri, özellikle de virane yerleri gezmekle geçiriyorum. Neler bulabileceğine inanamazsın. Güneşin altında attığın her adım, her renk, dünyanın hiçbir yerinde hissetmediğin şeyleri hissedersin. Nehrin aşağısında sıkı etnik gruplar, hepsinde birkaç sokak, dükkan, ev var.
Nehire yaklaşmışlardı ki yağmur yağmaya başladı. Dar sokaklardan aşağı gitmeye devam ettiler.
Etraflarındaki evlerin çoğu üstüne tahta çakılarak kapatılmıştı. Sonra üzerinde India rıhtımı yazan bir demirleme yerine geldiler. Etrafında çoğu tahta çakılarak kapatılmış uzun Victoria depoları vardı. Limanda eski bir Thames dubası da dahil olmak üzere demirlemiş birkaç tekne vardı. Diğer teknelerin üzerinde kışlık tente örtülüydü. Limandan çıkan dönemeçli bir yol depolardan birine giriyordu. Deponun içerisinde demirlemiş kocaman bir takma motorla büyük turuncu bir bot vardı. Mercedes'i park edip indiler. "Bu şey hızlı gibi duruyor," dedi Bunin.
"Hızlıdır, beni bir kez bununla gezdirdi."
"Kim?"
"Gel de tanış."
İskeleden içeri girdi. Dubanın ışıkları yanıyordu. Güverteye açılan koridora inen bir güverte iskelesinden geçtiler. İki mağun kapı kapatılmıştı. Lojkov açtı.
"Ali Selim, burada mısın?"
"Sen de kimsin?"
Ses çok Doğu Londralı çıkmıştı.
"Boris Lojkov."
"Yanında para getirdin mi? Eğer getirmediysen defol."
"Ali canım, ben seni ne zaman hayal kırıklığına uğrattım?"
Lojkov aşağıya indi. Bunin de onu takip etti. Şaşırtıcı bir düzen içinde olan bir odaya girdiler. Kabin her iki yanda rahat yastıklarla kaplı banklar, duvardaki resimler, yuvarlak pencerelerde perdelerle oldukça rahat döşenmişti. Barın arkasında bir mutfak alanı ve yatak odalarına gidiyor gibi görünen kemerli bir geçit vardı. Masanın diğer ucunda oturan adam melezdi, 50'li yaşlarında görünüyordu. Kanca burnu ve yüzündeki avcı şahin bakışıyla oldukça asabi birine benziyordu. Eski bir lugeri parçalara ayırmış, önündeki örtüye yaymış, dikkatle temizliyordu. Elinin yakınında saniyeler içinde elini alabileceği bir mesafede bir Beretta duruyordu. Saçları oldukça siyahtı ve başının arkasında ufak bir at kuyruğuyla bağlanmıştı. Ona ait Müslüman duran tek şey ise üzerindeki beyaz mısır keteni, geniş kollu gömleğiydi. Yaptığı şeyi bırakıp Bunin'i süzdü.
"Bakayım." "Binbaşı Yuri Bunin, komutan muavinim." "Bir tane daha mı? Boris, seni pislik. Onlar sürekli değişiyor ama sen hep aynısın. Nasıl tutunduğunu bilmiyorum ama senin aptal takımın düpedüz sülük."
"Ali'nin renkli tarzını affedeceksin. Babası bir Afgan. Bir kargo gemisinde güverte tayfasından 55 yıl önce Londra'ya geliyor ve Stepney'li bir bayanla ilişkiye giriyor."
"Doğru düzgün anlat Boris. Hamile kalmış olabilir ama kilisede evlendiler. Dolayısıyla annem tam bir hanımefendiydi. Başka türlü anlatman hoşuma gitmeyebilir."
"Asla böyle bir şey düşünmem zaten."
"İş için mi geldiniz, keyfine mi?"
"Daha çok iş dostum. Senin için büyük bir ödeme günü olabilir."
"İzin verin şunu bitireyim. Sonra gider bir şeyler içeriz. Siz de bana bahsedersiniz."
Aniden inanılmaz bir hızla sanki oyun oynuyormuş gibi Luger'in parçalarını birleştirdi. Bunin hayran kalmıştı. Bu gerçekten olağanüstüydü.
"Siz ne bilirsiniz ki? Siz GRU herifleri tüm gün elçilik ofisinde kıçınızın üstünde oturuyorsunuz."
"Binbaşı Bunin Afganistan ve Çeçenistan'da paraşütlü birlikteydi," diye bilgi verdi Lojkov.
"Gerçekten mi?"
Ali Selim Bunin'e döndü ve elini uzattı.
"Şimdi saygı duydum. Afganistan'a gidip tek parça dönebilmiş bir adama gerçekten saygı duyarım. Otur da bir şeyler içelim, hemen dönerim."
Dışarı çıktı. Bunin ilginç bir tip dedi.
"Tam anlamıyla bir katil. Irak ve Beyrut'ta El-Kaide için çalıştı. Times'ten eroin geçirerek uyuşturucu işinden ciddi paralar kazanıyor. Hala Afganistan'da ailesinin olması uyuşturucu ticaretini kolaylaştırıyor."
Telefonu çaldı ve cevap verdi. Bunin'e uzattı.
"Greta arıyor. Sen git güvertede konuş, ben de Ali'yi halledeyim."
Bunin yukarı çıkıp yağmurdan korunmak için tentenin altına girdi. "Anlat," diye emretti. "Birkaç yıl önce yapılmış bir nehir teknesi. Adı Garden of Eden. Çok lüks, üç katlı ve tropik bir atmosferi var."
"Kulağa yüzen bir sera gibi geliyor. Nerede olacak?"
"Cadogan rıhtımı, Chelsea.
Konuşmalarını yapacaklar, sonra da avam kamerasına doğru gezintileri devam edecek. Westminster rıhtımında da inecekler. Hazırlıklar çoktan başladı."
"Tamam, irtibatta kalalım."
Bunin salona döndüğünde Ali Selim'in hala dönmemiş olduğunu gördü. Lujkov'a Greta'nın söylediklerini anlattı.
Elçiliğe dönerken bir bakabiliriz dedi Lujkov. Chain Walk'a yakın bir yer.
Planı tekrar gözden geçirerek başıyla onayladı.
Bota binmeden önce oturup konuşurlarsa hiç şaşırmam.
Kim bilir dedi Bunin ve o sırada Ali Selim içeri girdi.
Her şey yolunda mı dostum dedi Lujkov.
Biraz midemi bozmuşum. Büyük bardak bir konyağın tedavi edemeyeceği hiçbir şey yok.
Barda bir tane içip bir tane daha doldurdu.
Başka isteyen var mı?
Kimse cevap vermedi. Hadi konuya dönelim. Oyun nedir?
Yarım milyon sterlinlik bir oyun dedi Lujkov.
Ali Selim gözünü bile kırpmadı. İkinci bardak konyağı da içti. Bardağı bıraktı ve bara yaslandı.
Tamam, anlatın bakalım her şeyi.
Lujkov Bunin'e işaret verdi. Daha sonra kulağa ne kadar umutsuz bir öneriymiş gibi geldiğinin farkındayım. İsrail ve Filistin güvenliğini bir yana bırak. İngiliz güvenlik servisi ve başkan yardımcısının gizli servisi arasında tekneye binmek kabus olacaktır dedi Bunin.
Lujkov, tekneye bomba bile yerleştirilemez dedi. Garden of Eden'ı didik didik edeceklerdir.
Hiçbir şey de bulamayacaklar dedi Bunin. Çünkü bomba başka bir yerde olacak.
Ali Selim başıyla onayladı. Benimle gelin.
Güverteye açılan kapıdan yukarı çıkıp yağmurdan kaçarak tentenin altına girdiler.
Şuraya bir bakın.
Kocaman takma motoru olan büyük turuncu botu gösterdi.
Buna running dog diyorum. Hızı sizi şoka sokar. Bazı can kurtaran istasyonları bunları kurtarma botu olarak kullanıyor. Thames'ta da nehir polisinde birkaç tane var.
Yani önerin ne diye sordu Lujkov.
Selim döndü ve kanvas örtülerle örtülmüş diğer motoru gösterdi.
Bunlardan birinin Semtex'e dolu olması yetecektir. Garden of Eden'ı taş gibi batırır.
Bırak ya dedi Bunin. Bunun için bir intihar bombacısı gerekir. Burası Bağdat değil.
Nehirde dönerken ben ortaya çıkarım. Ben motoru çözerim. O da çarpışmak için geç kalmış olur. Kısa zamanlı kalem bombalar ve 4 kilo Semtex'e dolu olacağından Garden of Eden'ı öteki dünyaya uçuracaktır.
Lujkov şaşkınlık içerisinde ona baktı.
Peki sana ne olacak?
Bana ne mi olacak? Running Dog'u terk edilmiş bir tersanede saklar, olayları bekler. Sonra da gerekirse sizin yarım milyon sterlinle ortadan kaybolurum. Bana bir şey olmaz. Her zaman bir yolunu bulurum.
Bunin başkan yardımcısına ve diğerlerine ne olacak? Bu seni rahatsız etmiyor mu? Filistin Cumhurbaşkanı bile mi dedi?
Onun canı cehenneme, binbaşı kimin umurunda? Bu berbat bir dünya ve insanlar sırf bu siyasetçiler dev bir satranç tahtasında parçaları nasıl isterlerse öyle hareket ettirdikleri için ölüyorlar.
Tekrar kameraya indi, bara gitti, acı çekiyormuş gibi yüzünü buruşturdu ve bir konyak daha doldurdu.
Şimdi daha iyi dedi. Başka bir şey var mıydı?
Evet dedi Bunin. 4 kilo Semtex'ten bahsettin. Bu dudak uçuklatan bir miktar. Bu kadar kısa bir sürede temin edebilecek misin?
Ali döndü. Tek dizi üzerinde çöktü ve barın arkasındaki dolaptan haki renkli bir hurç çıkardı. Ne kadar güçlü olduğu belliydi. Hurcu kaldırdı ve barın üzerine koydu. Fermuarını açıp hurcu araladı. Düzgünce yerleştirilmiş Semtex paketleri halinde orada duruyordu. Hepsi yağlı kağıtla kaplanmıştı. Üzerinde büyük bir teneke vardı. Tenekeyi açtı.
Kalem bombalar. Alın kendiniz bakın.
Harika dedi Lujkov. Her şey muhteşem görünüyor.
Tam kalkış vaktini öğrendiğinizde beni arayın. Şimdi yapmam gereken işler var. Ben gidiyorum.
Bunun yarım milyonu almak için anlaşmaları yapmadın. ''Endişelenmiyor musun?'' diye sordu.
''Neden endişeleneyim ki?''
Ali Selim Lujkov'a baktı.
''Bu yaşlı pislik eğer benimle ters düşerse hayalarını keseceğimi bilir.''
''Çok korkutucu bir adam.'' dedi Lujkov uzaklaşırken. ''Bunu tekrar söylemek zorunda kalabilirsin.'' dedi Bunin. ''Elçiliğe mi dönüyoruz?''
''Önce Cadogan rıhtımına Chelsea'ye gidelim. Herhangi bir hareket olup olmadığını görelim.''
Sokaklar o saatte sakindi. Rıhtımın etrafında birçok ev vardı. Rıhtımda bağlı duran Garden of Eden'ı görecek kadar yaklaştılar. Işıklarının çoğu yanıyordu. Özellikle gemiye biniş noktasında hummalı bir çalışma vardı.
''Taşınabilir elektronik geçit koyuyorlar.'' dedi Bunin.
''Herkes güvenlik için oradan geçmek zorunda kalacak. Tayfanın ve malzemelerin içeriye alınacağı pupa tarafına da aynısından koyulacak.''
Lujkov başıyla onayladı.
Sardalya konservesi kadar sıkı olacak. Daha azını beklemiyordum. Elçiliğe dönelim.
Kurbski garajın üzerindeki odasına gitmiş, yatağında oturuyordu. Sera'daki itirafının üstünden birkaç saat geçmişti. Tüm bu yaşananlar özellikle Svetlana için çok acı verici olmuştu. Kurbski de şafağın serin aydınlığında olayları tekrar düşünebilmek için odasına çekilmişti. Öfkesi çok derindi. İçindeki her hücre onu olduğu yere getirenlere büyük bir darbe indirmek istiyordu. Tanya'yı gösteren DVD büyük olasılıkla hala hayattayken çekilmiş eski görüntülerinden çıkarılmıştı. Putin'in bundan haberinin olmaması düşünülemezdi. Arkadaşı Yuri Bunin'in kesinlikle bildiğine inanmıyordu. Bu asla olamazdı. Ama Lushkov mutlaka biliyor olmalıydı. Kesin olan bir şey vardı ki orada oturup duvara bakmak ona bir şey kazandırmayacaktı. Kalktı, bornozunu ve pijama hırkasını çıkardı, kolunu inceledi. Hiteş harika bir iş çıkarmıştı. Çok iyi bir doktor olacaktı. Acı hissetmiyordu, sadece biraz uyuşuktu. Hiteş'in verdiği özel ağrı kesicilerden iki tane aldı. Kurşun geçirmez yeleğini buldu ve zor da olsa giydi. İki tarafında cep telefonunu koymaya yarayan göğüs cebi olan haki gömleklerden birinin sol kolunu kesti. Hızla kıyafetlerinin geri kalanını giydi. Önce Fransız paraşütçü asker botlarını geçirip sağdakine sustalı bıçağını koydu. Örgü şapkasını giydi ve dönüştüğü tuhaf adama aynada bir göz attı. Orada bir cevap bulamayınca çantasını aldı, garaja inip Ford'a attı ve sonra da Bunin'i aradı. Elçilikte Bunin gece yaşananlardan sonra sıcak bir duşla kendine gelmeye çalıştı ve yoğun olacağını tahmin ettiği güne hazırlanmak için kıyafetlerini değiştirdi. Telefonunu hemen açtı Kurbski.
''Sen muhtemelen bu hayattaki en iyi dostumsun. Eğer öyleyse bana doğruyu söyleyerek bunu ispat et.'' dedi.
''Ben her zaman doğruyu söylediğime inanıyorum Alex. Neler oluyor?''
Sana Roper'ın Gorki karakolunun gizli dosyalarına girmeyi başardığını ve kız kardeşim Tanya'nın 1989'da ömür boyu hapse mahkum edildiğini bulduğunu söylesem ne dersin?
Evet ama sen bunu zaten biliyorsun. DVD'deki dosyada bu da vardı.
Putin dosyası. Onu bana karşı savunmuştun, hatırlıyor musun? Hepsinin onun döneminden önce olduğunu söylemiştin.
Söylesene Alex, ne demeye çalışıyorsun?
Kız kardeşimin 7 Mart 2000'de tifodan öldüğünü demeye çalışıyorum.
Bir dakika sessizlik oldu.
Yalan söyledi Yuri. Sevgili başbakanımız yalan söyledi. Dosyayı kim hazırlamışsa yalan söyledi. Lushkov'a sadece verildi mi? Bu pisliğin hiçbir şeyden haberi olmadığını aklın alıyor mu?
Bilmiyordum dostum. Annemin ruhu üzerine yemin ederim ki bilmiyordum. Ne yapacaksın?
Asıl soru Ferguson ve adamlarının ne yapacağı. Ben zaten yeterince şey yaptım. Bronski'yi gece yarısı trenindeki 3 adamı, Basayev'i ve korumasını öldürdüm. Oleg ve Petrovic'i de hallettim.
Sendin demek.
Hala Tanya'nın özgürlüğü için çalışırken bunu sana söyleyemezdim.
Ne yapacaksın? Ferguson'la anlaşma falan yapamaz mısın?
Ben görünmez adamım, yokum, farkında değil misin? Teorik olarak beni kilitleyip anahtarı da denize atamazlar.
Kahretsin Alex, hala Alexander Kurbski'sin.
Her kimsem artık. Lushkov Oleg'i kimin vurduğunu sanıyor?
Shandila'nın vurduğuna kendisini inandırmış. Çok kızgın Alex. Johnson'ı Sibirya'ya göndermek üzere paketlemek Putin'e sürpriz hediye olacaktı.
Onu ne kadar kızdırabileceğini tahmin ediyorum.
Biraz çıldırmış gibi, demode bir komünist gibi atıp tutuyor. Batı dünyasında kaos ve karmaşaya yol açıp kapitalizmi devirmekten falan bahsediyor.
Dikkat et yoldaş, dedi Kurbski, bana çok fazla şey anlatma. Ben devletin düşmanıyım, unutma.
Lushkov'la gece yaşadıkları maceraları anlatmak üzere olan Bunin de tereddüt edip vazgeçti.
Peki sen ne yapacaksın Alex?
En ufak bir fikrim yok Yuri. Ama harekete geçsem iyi olur. Charles Ferguson'un beni tutuklaması için her an birilerini gönderebileceğini tahmin ediyorum. Şimdiye kadar göndermediklerine şaşırıyorum. Gidip bir yerlerde saklanacağım.
Ben Lushkov'a ne diyeceğim?
O pisliğe Dylan'ın değil benim yaptığımı söyle ve neler olduğunu anlat. Bana yaptıklarından dolayı Putin'in de Lushkov'un da canı cehenneme.
Telefonunu cebine koydu ve döndüğünde Katya'yı kollarını bağlamış kapıya yaslanır halde buldu. ''Ne zamandır oradasın?'' diye sordu.
''Yeterince uzun zamandır.''
''Yuri kim?'' ''Çeçenistan ve Afganistan'dan en yakın arkadaşım ve yoldaşım. İyi adamlardandır. Bu pisliğe bulaştığımda onun da Dublin'den getirilmesini istedim. Çünkü güvenebileceğim birini istiyordum. Binbaşı ve Lushkov'un sağ kolu.''
''Gerçekten mi? Hem de arkadaşın.''
''Lushkov'un berbat olduğunu düşünüyor.''
''Şimdi nereye gidiyorsun?''
''Bir yerlere saklanıp kendime biraz zaman tanıyacağım.''
''Bence Holland Park'a gidip oturup konuşmalısın.''
''Ajandamda bu yok maalesef. Yağmurlu bir gecede sokakta bekleyip Boris Lushkov'u kafasından vurmaya karar verebilirim. Ne kadar muhteşem bir düşünce.''
Garaj kapısını açtı. Katya uzanıp kolunu tuttu. ''Lütfen Alex, gitme.''
Kafasını salladı ve nazikçe Katya'nın elini çekti. ''Benimle zamanını harcama Katya. Ben yürüyen bir ölüyüm.'' Söylenebilecek en korkunç şeydi. Katya gönülsüzce geri çekildi. Kurbski kamyonetin direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.
Bunin Lushkov'u ofisinde buldu.
''Ah işte geldin Yuri'' dedi Lushkov. ''Ben de daha yeni zamanı teyit ettirdim. Öğlen saat 12 ile 12.30 arasında 100 konuk gelmiş olacak. Kokteyl ve açık büfe olacak. Bizi ilgilendiren 4 adam da saat 1'de gelecek. Bu da demek oluyor ki tam düşündüğümüz gibi daha önceden konuşmalarının çoğunu yapmış olacaklar. Garden of Eden saat 1.30'da rıhtımdan ayrılıp avam kamerasını geçecek ve yolcular Westminster rıhtımında inecekler.
Ali Selim'e de bu haberleri verdin mi?
Telefonu daha yeni kapadık. Çok mutlu görünüyor ama o böyledir zaten. Avının kokusunu alan bir avcı gibi.
Belki ama benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var.
Belki de biraz daha bekleyebilir. Bu diğer olay.
Bunin araya girdi. Hayır albay, bu çok daha önemli. Size sormam gereken bir şey var. Tanya Kurbski 25 Ocak 1989'da Gorki karakoluna alınmış. 7 Mart 2000'de tifodan öldüğünü biliyor muydunuz?
Lushkov dona kalmıştı. Bu nasıl bir saçmalık?
Saçmalık değil. Putin dosyası, DVD hepsi sahte. Alexander Kurbski senin ve başbakanın çizdiği yolu izlemeye ikna etmek için hazırlanmış bir kurmaca.
Lushkov kafasını salladı. Hayır, orada kampta. 16 yıldır orada, onu gördüm.
DVD'de de gördün. Böyle şeylerin kolaylıkla sahtesinin yapılabileceğini biliyorsun. Onu kendi gözlerinle gördün mü?
Hayır albay. Çünkü 7 Mart 2000'de öldü ve ben Gorki karakolunun dosyalarıyla bunun gerçek olduğunu kanıtlayabilirim.
Yani Kurbski her şeyi bir hiç uğruna mı yaptı dedi Lushkov boğuk bir sesle.
Maalesef öyle olmuş. Burada benim yerimde olmaması iyi bir şey. Muhtemelen seni vururdu.
Ama ben de bilmiyordum, yemin ederim.
Bunin konuştuğunda sesinde acıma vardı.
Aslında sana inanıyorum ancak bilmen gereken bir şey daha var. Blake Johnson'ı kurtaran siyah maskeli adam var ya, Dylan değildi, Kurbski'ydi. Bir başkasının daha kız kardeşinin kaldığı o korkunç yere gönderilmesi fikrine dayanamadı. Ben şimdi tüm bunları ve Kurbski'nin içinde bulunduğu ruh halini düşünmen için seni yalnız bırakacağım. Ayrıca sen de tahmin edersin ki Ferguson ve Roper Kurbski'nin ilticasının sahte olduğunu öğrenmişler. Onların da ruh halinin çok farklı olduğunu sanmıyorum.
Döndü ve odadan çıktı.
Dylan ve Monica Cambridge'den aşağı yönelip doğruca Holland Park'a gittiler. Daha sonra yanlarına Salters ve Roper da geldi.
''Duyduklarımız doğru mu?'' dedi Harry.
''Kurbski'nin Blake Johnson'ı Lushkov'un adamları tarafından kaçırılmaktan kurtardığını ve ikisini de vurduğunu mu söylüyorsunuz?''
''Evet, bunda şüphe yok. Kesinlikle Kurbski'ydi. Çünkü sol kolunda kesik vardı ve Katya onu Chamber Court'ta garajın üst katında yarasından kan gelirken görmüş.''
''Kesinlikle Blake'e iyilik yaptığını ve bunu yanlışlıkla yapmadığını söyleyebilirim.'' dedi Harry.
''Ama hepsi bu kadar değil.'' dedi Roper. ''Mayfair'deki mezarlıkta Shadid Basayev ve korumasını öldürenin de o olduğunu düşünüyorum.''
''Monica neden böyle bir şey yapsın ki?'' dedi.
''Basayev Çeçen generaliydi ve destanlara layık bir canavardı. Sağda solda ortada insanları katletti.'' Bunların arasında Kurbski'nin komutası altındaki adamlar da vardı. Tahmin bile edilemeyecek işkenceler yaptı. Bence Kurbski inanılmaz bir stres altındaydı ve neden olduğunu öğrendim.
Her zaman kız kardeşinin 1989'da Moskova'daki ayaklanmada yaralandığını ve ölüp Minsky Park'a gömüldüğünü sanıyordu. Bilgisayarımda biraz araştırma yaptığımda gizlice Sibirya'daki çalışma kampında Gorki Karakolu'nda ömür boyu hapse mahkum olduğunu öğrendim. 2000 yılında orada öldüğünü de. Katya'nın arkalarında kapının önünde durup onları dinlediğinin farkında değillerdi. Üzülerek söylüyorum ki bundan fazlası da var. O anda Charles Ferguson arkasında belirdi, yeni gelmişti ve paltosunun düğmelerini çözüyordu.
''Burada neler oluyor? Ben de katılabilir miyim?''
Roper ona olanları anlattı ve Ferguson inanılmaz bir iş. ''Katya, ben geldiğimde senin de önemli bir şey eklemek üzere olduğun izlenimine kapıldım.'' dedi. ''Katya'ya döndü. Devam et tatlım, seni dinliyoruz.''
Kurski babasının söylediği kız kardeşinin Minsky Park'taki mezarda olduğu yalanına inanıyordu. ''Sen de bana Gorki Karakolu'nda ömür boyu hapse mahkum olduğunu söylemek zorunda kalacağın için ne kadar üzgün olduğunu söylemiştin.'' Bunu zaten biliyormuş. Birkaç ay önce 16 yıl sonra hala hayatta olduğu söylenmiş ve eğer kendisini sizlere yani İngiliz güvenliğine tanıtacak sahte bir iltica yaparsa özgürlüğünü sağlayabileceğini söylemişler. Bu başbakanın emriymiş ve bir de hayatta olduğunu kanıtlamak için üzerinde oynanmış bir DVD göstermişler. Aman tanrım dedi Monica. Monica seninle New York'ta tanışmasından sonra olanlara kadar her şey rolün bir parçasıymış. Brest'e giden trendeki o 3GRU ajanının patronlarının iltica edeceğinden haberi yokmuş. Eğer kaçmaya yeltenirse onlara öldürmeleri emredilmiş. Şantaj bu kadar basit. Basayev'i öldürmüş çünkü bu Çeçen arkadaşlarını öldüren bir canavarmış. Blake Johnson'ı kurtarmış çünkü Gorki karakolunda bir kişinin daha canlı canlı gömülmesine gönlü razı gelmemiş. Bir an sessizlik oldu Harry. Neden bu adam için sevinmem gerektiğini hissediyorum dedi.
Ferguson şimdi nerede Katya diye sordu.
Johnson'ı kurtarmak isterken kötü bir yara aldı ve başka bir yere gitti. Londra'da kayboldu.
Ona buraya gelmesini söyleyin.
Söyledim.
İyi.
Ferguson ayağa kalkıp Roper'a döndü.
Bilgisayar odası bana Lushkov'u bağlarsanız sevinirim. Siz de dinleyebilirsiniz.
Ferguson'un telefonu geldiğinde Lushkov da Bunin'i ofisine çağırmıştı.
Sevgili Charles, ne büyük zevk.
Bana sevgili demeye kalkma seni pislik.
İki şey var. Birincisi Alexander Kurski ile ilgili her şeyi biliyorum. Seni de patronunu da zaten sevmezdim. Şimdi ikinizden de nefret ediyorum. Kurski'ye elimizden geldiğince yardım ettik. Bize ve Birleşik Devletler Başkanı'na Blake Johnson'ı korkunç bir kaderden kurtararak büyük bir iyilik yaptı. Kendimi tam olarak ifade edeyim. Eğer herhangi bir şekilde Birleşik Devletler ve Birleşik Krallığın menfaatlerine karşı gelen olaylara tekrar karışırsan ben seninle bizzat ilgileneceğim. Ve Londra elçiliğinde çalışan en az 24 GRU elemanının 24 saat içinde Moskova'ya gönderilecek.
Kahretsin general, bunu yapamazsın.
''Dene de gör'' dedi Ferguson.
Roper'a başıyla işaret etti, o da telefonu kapadı.
''Şimdi gelelim günün gerçekten en önemli olayına, Garden of Eden'daki toplantı.''
''Bu toplantı beni çok gururlandırıyor'' dedi Harry. ''Ne de olsa Garden of Eden benim nehir teknesi şirketime ait.''
''Bunu ben de biliyorum'' dedi Ferguson. ''Hepimiz çok minnettarız.'' Şimdi tahmin edebileceğiniz üzere anlaşmanın amacı olan Gazze durumundaki gelişmeler için önerilecek tedbirler dört büyükler tarafından teknede ilan edilecek ve imzalanacak. Bir miktar coşku olacak. Garden of Eden'da insanlar bir süre eğlenecek. Avam kamerasının önünden geçilerek Westminster rıhtımında inecekler.
Bunun için de devlet hazinesinden para çıkmayacak diye dikkat çekti Harry. Hizmet etmekten onur duyarım.
''Şövalyelik alacaksın Harry'' dedi Ferguson. ''Güvenliğe gelince Lord Arthur Tilsey bizimkilerle ilgileniyor. Ayrıca başkan yardımcısının gizli servisin adamları olacak ve tabii İsrail ve Filistinliler de güvenlik eklediler.''
''Biz ne yapacağız?'' dedi Dylan.
''Ben orada olacağım. Elbette sen ve Billy de. Bir de Monica olabilir. Güzelliğin arasında sen de karışır gidersin Monica. Fazladan bir çift göz kulak olursun.''
Katya'ya döndü.
''Sen Kurski işini halletsen iyi edersin.''
''Desenize ben hariç herkese eğlenecek.'' dedi Roper.
Bu çok özel bir gün dedi Ferguson. Tüm bu yaşananları kapalı devre kameralar aracılığıyla ekranlarından takip ederken kimse senden daha önemli olamaz Roper. Herkesin kontrolü senin elinde.
Şimdi de beni şımartmaya çalışıyorsunuz ama doğru söylüyorsunuz.
Parmakları klavyenin üzerine dans etti ve ekranda Cadogan rıhtımında arı kovanı gibi işlek ağlı ile Garden of Eden belirdi.
Hem buradan manzara çok daha iyi. Şimdi çıkın buradan. Hepiniz gidin de harika vakit geçirin.
Katya hariç hepsi gitti.
Onun hakkında bulduklarını kimseye söylememem gerektiğini biliyorum. Ama bir anda ağzımdan çıkıverdi.
İyi ki de çıkmış.
Svetlana'ya söylemem gerekirdi. Ben anlatırken o da Sera'nın terasındaymış ve her şeyi duymuş.
Sorun yok. Elini tutmak için uzandı. Böyle olması gerekiyormuş. Umalım da en iyisi bu olsun.
Ona ne olacak?
Her zaman sığınma talebinde bulunabilir. Saçı uzayana kadar bir yerlerde bekler. Harika bir kitap yazar ve sonra uluslararası sahnelere geri döner.
Katya'nın yüzünde umut vardı.
Gerçekten olabilir mi?
Biz ona sahip çıkmasak Amerika çıkardı. Hele Blake Johnson için yaptıklarından sonra Başkan Cazalet mutlaka karşılığını verir.
Ne dünya ama, Katya kafasını salladı.
Öyle değil mi? Her neyse sen eve dön de Svetlana'yı rahatlat. Eğer Kurski seni ararsa da hemen bana haber ver.
Katya Roper'ı tek gerçek evi olan yerde yalnız bırakarak çıktı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 276.